Hazır mıyız?
Hazırız.
Evde az tavuk ver ve pilav çok. Özel dosya.
Mo 1.
Dosya sayısı 1. Bugün ilk defa bizim de alışık olmadığımız...
Yeni bir formatla.
Bir medya olma yolunda ilerliyoruz herhalde Hakan artık.
Küçük küçük bakalım.
Kendi kendimize yeni programlar falan peşindeyiz. İlk bölümümüzün konuğu...
Avukat Mehmet Sarıbaş.
Saygıdeğer hukuk üstadı. Avukat Mehmet Sarıbaş beyefendi.
Merhabalar efendim.
Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Bugün yeni bir formatımızda ilk bölümünü yapacağız sizinle beraber.
Müşerref olun efendim.
Estağfurullah. Biz o şerefe nail olduk. Çok teşekkür ederiz. Bizleri mutlu ve mesut ettiniz.
Ama katılarak bizi onurlandırdığınız için.
Anlatım bozukluğu oldu. Mutlu mesut aynı kelime manasına geliyor olabilir.
Kelime manasına geliyor i̇şte, olabilir mi?
Anlatım bozukluğunu söylerken nasıl anlatım bozukluğu yapabilir insan? Böyle yapabilir abi.
Inception gibi bir şey olur ismi.
Anlam bozukluğu inception oldu. Şey, bu
art da konuşan art mı?
Konuşan art mıymış? Senin diyor baba kere. Evet.
Evet abi, bu özel dosyalarda ne yapacağız öncelikle onunla ilgili? Geçen aslında ikinci bölümümüzde bununla ilgili bir sinyal vermiştik Berkay'la, yapacaktık bir bölümde.
Aynen.
Onu da yapacağız.
Ama Berkay bunun ilk bölümünü hak etmiyor.
O yüzden
ilk bölümünü Mehmet'le yapacağız.
Estağfurullah, Berkay kardeşim çok değerli bir kardeşim. Beni ona düşürmeye kardeşim diye aramızda uzun.
Bizim olayımız bu çağdaşlar.
Bizim olayımız
bu. Ben Berkay'ı seni seviyorum.
Biz netiz kardeşim. Bizim dinleyicimiz de yalanı sevmez. Aynen. Yavşaklığı sevmez benim dinleyicim. Net olan adamı sever.
Bizim olayımız da bu. Özel dosyaları aldığımız konukları en son sezon sonunda birbirlerine kırdırdığımız özel bir bölüm yapacağız.
Orada şey olsun, YouTube'a video olarak atalım. Ortaya böyle mıçka filan atalım. Yakalayan
diğerini
patlatsın.
PUBG
gibi. Alan daraltmalı. Bütün ev varken bir anda salona kadar daraltıyor.
Sadece şu koltuğun tek minderinde mesela evine girmek zorundasın. Evet.
Özel.
Evet. Konuğumuz avukat olduğuna göre konumuz neyle alakalı?
Hukuk ile ilgili konumuz.
Türkiye'de hukuk var mıdır? O zaman şey kritik
soru. Damar bir soru. Türkiye'de hukuk var mıdır diye. Yok ona girmeyin. Yani, adamın ruhsatını yakmayalım daha yeni.
Sinirini soğuktur şimdi.
Aynen.
Yo, zaten vardır diyeceğiz. Siz ne bekliyorsunuz?
Ben de bir hukukçuyum var demek ki diye. Ya daha çok abi aslında böyle milletin hakkında olan basit sorularla ilerleyeceğimiz bir şey olacak.
Canlı yapabiliyor olsak da böyle
soru cevap.
Anlık soru alabilsek.
Tabii. Onun için biraz daha sanırım vakit lazım.
Yakında belki.
Belki daha sonra tekrardan Mehmet'le yine evet hukuk üzerine böyle bir...
Mehmet de zaten ben sanıyorum sık sık ara ara.
Aynen öyle görünüyor.
Aralarda sık sık yapacağız gibi duruyor inşallah.
İnşallah.
Öyle görünüyor yani. Ya temel olarak abi böyle bir soru soracağız.
Aynen.
Yeri geldiğinde çemkireceğiz. Hani bu konuyla ilgili çok çemkiremeyeceğiz ama Berkay'la yapacağımız bölümde eminim ki çok çemkireceğiz. Daha bizim alanımızla ilgili olduğu için. Daha çok abi şöyle aslında yaptığımız zaman anlaşılacak biraz da. Ben mesela ilk soruyla başlayayım.
Buyurun.
Benim de merak ettiğim, biraz bildiğim belki ama yine de böyle merak ettiğim bir şey. Türkiye'de abi ben bir dava açmak istesem geçeceğim süreç nedir? Ne yapmam gerekiyor?
Öncelikle gerçekten bu faydalı bir iş, yani insanların bilmediği bir nokta.
Evet, tabii ki.
Ve bazen avukata gitmek ciddi anlamda külfetli olabiliyor bazı dosyalar için. Bunu mesela insanın kendisinin yapabiliyor olması da önemli ki medeni toplumlarda durum böyledir. Her zaman için ihtiyaç duymayabilirsiniz.
Bizde mahkeme özel, insanı korkutuyor zaten.
Özel,
avukat mahkeme.
Aynen, özel durumların adıdır avukat. Yani tabii şu aşamada sayının da getirmiş olduğu bir hani avantaj diyelim burada değil. Hı hı. Artık her anlamda, her yerde ulaşılması daha kolay. Bir işte süje haline geldiğimiz için.
Her üç insandan
biri. Aynen, her üç insandan biri avukat olduğu için. Özellikle Twitter'ın yarısı avukat zaten.
Aynen.
Mesela şey rahatsız ediyorum abi. Avukat böyle hayırsız bir işin olduğu zaman işin düşen bir adam.
Ona sonra geliyor.
Geleceksin mi?
Tamam. Yani sorarsan gelirim. Hakan sorursa onun cevabını tamam. Önce. Mahkeme aslında dava açma süreci çok kolay. Önce bir dilekçe alalım. Önce zaten bir hukuki sorunun olması lazım.
Tamam, evet. Bir sorun var mesela.
Sorun olması için bir hakkın olması lazım. Hakkının ihlal edilmesi lazım. Veya işte veya bir alacağın olması lazım. Veya işte bir durum tespiti yapman lazım. Neyse. Örnek verelim. Mesela alacağını alamadın, icraya girmeyeyim.
Dolandırıldın. Evet, dolandırıldın. Bu örnek üzerinden gidelim. Evet.
Cezaya falan da giriyor. Daha basit olsun.
Suçlar mesela şey.
Evet, cezaya girdiği için mala zarar verme vesaire söz konusu olduğu için daha basit.
Şarj devamlısına mesela sprey sıktılar, seni kandırdılar.
Bir malın mülkiyetine ilişkin bir ihtilaf oldu. Senin mi onun mu belli değil. Sen senin olduğunu iddia ediyorsun. O da zilliyetinde yani elinde bulunduruyor. Sen o malı ondan alacaksın ve böyle bir dava açacaksın vesaire. Şimdi bunun için hakkın belli, menfaatin belli, ihlal edilen menfaat hak belli değil mi?
Değil, doğru.
Bununla alakalı sen ne yapacaksın abi? Dilekçe. Türkiye'de esas olan yazılı yargılama usulüdür. Basit yargılama diye bir tabir daha var ama o bile yazılıdır zaten. Her şey yazılıdır. Abi dilekçeni yazacaksın. Sonra hakkın menfaatin ihlal edildiği yerdir. %90 yetkili mahkeme.
Nasıl yani? Bunu biraz şimdi açman lazım.
Şöyle yapalım o zaman.
Aynen. Terimleri biraz açalım.
Şimdi o zaman en baştan şöyle diyeyim. Çok kısa hemen özet. Mahkeme konusunda iki tane şeye dikkat etmen gerekir. Bir, görev bakımından yetkili mahkeme. Bir, yetki bakımından yetkili mahkeme. Tamam. Yani görevli ve yetkili mahkeme. Şimdi görevli mahkeme mahkemenin türü. Sen bir ceza davası açıyorsan ceza mahkemesi de açacaksın. Asli ceza, ağır ceza ki zaten hani orada savcılığa gidiyorsun. O farklı bir prosedür. Tamam. Özel hukuktan bahsedeyim. Bir mesela kira ile alakalı bir durum. Kira
bir örnek üzerinden işte, yürüyelim abi. Mesela tamam, daha net olacak.
Kira ile alakalı mesela bir durum söz konusuysa sulh hukuk mahkemesi mesela ticaretle alakalı sen tüccarsan karşıdaki de tacirse sen de tacirsen ticaret mahkemesine gidiyorsun gibi durumlar var. Buna görev deniyor tamam mı? Görev bakımından. Bir de yetki bakımından dediğimiz zaman da yeri mahkemenin hangi mahkeme olacağı. Mesela sen bunun asli hukuk mahkemesi olduğuna karar verdin. Ama hangi asli hukuk mahkemesi? Çağlayan'da bulunan mı? Anadolu Adliyesi'nde bulunan mı?
Tamam işte burada mesela kafa karışıyor zaten. Buradaki olay kısım burası
çok
zaten.
Çok kolay. Genel yetki kuralımız şudur. Davalının yerleşim yeri. Genel yetki kuralı. Davalının yerleşim yeri.
Tamam. Mahkemesi. Dava açacağım kişinin yerleşim yeri.
Genel yetki kuralı budur.
Tamam. Tamam.
Yani davalının hukuka, hakka erişiminin engellenmemesi için. Sen şimdi gidip adam hakkında Mardin'de dava açsan. Adamın orada mahkemeye erişimi kısıtlanacağı için
tamam.
Bu mesela bu mantık üzerinden davacı zaten bunu açıyorsa bunu erişebiliyordur. Davalıyı da bundan mahrum etmeyelim diye.
Çok mantıklı.
Yani davanın genel yetki budur. Özel haller var. Bunları saymaya hiç gerek yok. Davanın yerleşim yerinde sen mahkeme açıyorsun. Mesela Anadolu tarafında Kartal'da bulunan bir taşınmazım var. Yani taşınırım var diyelim ya da neyse artık. Ya da işte Çağdaş Tuzlu'da Üsküdar'da ikamet ediyor. Burada dava açacaksın. Anadolu Adliyesi yetkili. Anadolu Adliyesi'ne dilekçenle beraber gidiyorsun.
Tamam. Gittim kapıdan girdim abi. Dilekçemi yazdım.
Cebinden de bir miktar para olacak.
Tamam.
Tamam. Bunlar harçtır, masraftır.
Yani ne yaptık abi şimdi? Bir kısa özetleyeyim. Şimdi bir
dilekçeni yazdım.
Haklı olduğumuzu düşündüğümüz, hakkımızın olduğunu düşündüğümüz bir konu var. Bununla ilgili dilekçemizi yazdık.
Aynen.
Dilekçemizi cebimize koyduk. Velev ki İstanbul'un Anadolu yakasında dava açacağımız kişi de orada oturuyor. Evet,
Kartal'da.
Kalktık. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gittik. Kapıdan girdik. Bismillah.
Girdik.
Şimdi ne yapıyoruz abi? Abi
sağa dönüyorsun.
Aynen abi. Sıfıra çıkıyorsun.
Yine göre tarif ediyor.
Sıfıra çıkıyorsun. Şimdi tevzi büroları var. Her mahkemenin tevzi bürosu var.
Tevzi kavramını biraz açarsın.
Tevzi kavramını hiç açmaya gerek yok. Dava açmana veya işte açılmış olan davalarla alakalı sorgu yapmana veya işte bu takım böyle mahkemenin ön bürosu. Tamam. Ön büro kavramı var ama işte bu işlevsellikle alakalı. İşte tevzi bürosuna gidiyorsun. Büroya gidiyorsun. Tevzi bürosuna gidiyorsun.
Girdim. Zaten güvenliğe danışmaya sordum büyük
danışmalar var zaten. Gitti sordun abi. Sana dedin ki ben dava açacağım. Nereye gitmem lazım? Tevzi'ye gitmem lazım. Nerede? Şurada. Seni gönderdi. Tevzi bürosuna gidiyorsun abi. Dilekçeni veriyorsun.
Tamam.
O tevzideki memur da bakıyor. Hem diyor senin dilekçen diyor. Şununla alakalı diyor.
Ha, zaten orada beni aslında ne mahkemesine yönlendirecekse o bürodaki abi yönlendiriyor. Ya da hani
zaten böyle. Bakıyor böyle. Aynen aynen. Onlar böyle bakıyor. Davanın türüne de bakıyorlar. Ona tamam. göre mesela diyelim ki bir parayla alakalıysa ona göre maktu harç, nisbi harç dediğimiz meseleler var.
Tamam.
Maktu harç standart bir harç var. Bir de nisbi harç dediğimiz mesele var. O da mesela nispeten. Yani nisbince. 100 bin lira davaysa onun bir oranı var. İşte oranlar değişiyor. Oranına göre bir harç yatırıyorsun.
Tamam.
İşte gider avansı yatırıyorsun. Gider avansı dediğin nedir? Tebligat çıkacak. Tebligat pulunun masrafını veriyorsun. İşte efendim o başka masraflar oluyor. Onların masraflarını veriyorsun.
Onu o büroya, tevzi bürosuna veriyorsun
değil mi? Seni hemen iki yan odadaki vezneye yönlendiriyor.
Yere göre, lokasyona göre tarif ediyor.
Tabii tabii yani vezneye yönlendiriyor. Maliye tamam. veznesine veya işte harçlar vezesine nereyse oraya yönlendiriyor. Tamam. Oradan yatırıyorsun. yatırdığına dair kağıdı aldı. Tekrar o tevzideki memur bey verdiği zaman senin davanı açıyor. Tamam. Ondan sonra bu süreç şu şekilde ilerliyor. Senin davan mahkemeye gidiyor. Sen çünkü işte İstanbul Anadolu 5. Sulh ve Asli Hukuk Mahkemesi hediye açmıyorsun. İstanbul Anadolu nöbetçi Asli Hukuk Mahkemesi hediye açıyorsun. Kaç, hangisine düşeceğine sistem karar veriyor.
Tamam.
5'e düştü. 5 Asli Hukuk Mahkemesi hakiminin önüne bu geliyor. Tamam. Bunun tensip zaptı denilen bir zabıt var. Onu oluşturuyor. Yani dava dilekçesinde bulunması gereken asgari unsurlar var mı yok mu ona bakıyor.
Bunlar nedir abi bu asgari nedir unsurlar? Abi?
Davacı sensin. Adın, soyadın, işte kimlik numaran, adresin. Davanın adı, soyadı varsa kimlik numarası, adresi. Hani davanın ayırt edilebiliyor olması lazım. Diğer mesela Hakan Kızıltaş'ın başka Hakan Kızıltaş'la karışmaması lazım.
Tamam.
Dolayısıyla yani davanın adı, soyadı, efendime söyleyeyim, kimlik numarası
varsa
ve adresi. Adres tamam. Önemli. Tebligat çıkartamazsın yoksa. Ya da Mermis adresidir diye kaydettirebilirsin. Mermis dediğimizde sistemdeki adresi. Hı hı. Herkesin sistemde adresi bulunmayabilir ama vatandaşlarımızın genel olarak seçme kütüğüne kayıtlı olduğumuz için var adreslerimiz sistemde kayıtlı. Buraya gitmesini istiyorsun. Abi ondan sonra davanın neyle alakalı olduğunu yazıyorsun. Dava dilekçende işte ne olduğunu kısa öz biçimde anlatıyorsun.
Belgelerini sunuyorsun.
Belgelerini sunuyorsun. Şimdi hukuk mahkemelerinde
avukat mesela bu sırada yok mu abi?
Bu sırada hiç avukat yok ama hı-hı, şu işte avukatın olması şu açıdan size yarar. Delilleriniz, usul, işte takip etmeye mesela.
Bir de bu koşturmaca ile sanırım avukat ilgileniyor.
Tabii bunlar hep avukat ilgileniyor. Şöyle bir şey var. Hukuk muhakemeleri kanununda, yani hukukla alakalı bir dava açacaksanız, ceza değil, hukukla alakalı bir dava açacaksanız hukuk muhakemeleri kanunu geçerlidir usul olarak. Hı-hı. Hukuk muhakemeleri kanunu şunu der. Der ki kardeşim, sen dava dilekçende, yani dilekçelerinde belirtmediğin bir hususu daha sonra ileri süremezsin. Kısıtlar seni. Çünkü neden? Yargılama süresi bizim en büyük problemimiz.
Evet.
Dolayısıyla der ki sana
baştan çerçeveyi çiz diyor.
Çerçeveyi yani çizeceksin. Hı-hı. Ve bütün unsurları hangi delili ispatlandıracağını hı-hı söyleyeceksin, belirteceksin açık olarak.
Ya beni 100 binlik dolandırdı, sonra dava sürecinde 50 bin de şuradan sokmuştu, yok yani.
Islah diye bir kavram var. Hı. Bir kere mahsus olmak üzere bunu yapabiliyorsun. Şu önemli olan. Beni 100 binlik dolandırdı. İşte elimde de çek vardı. Ben çeki bilmiyordum. Daha sonra ya benim elimde de bir çek vardı. Bak bu böyle diyor ama bak bu çek var. E tamam da kardeşim sen bunu ilk dilekçende vermemişsin. Evet. İkinci dilekçende vermemişsin. Daha sonradan hı-hı gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var deyip mahkemeden izin isteyerek daha sonra da sunmamışsın. Dolayısıyla sen artık bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılırsın.
Tamam. O yüzden aslında birazcık süreci başa aldığımızda en başta bir avukata gitmek
her zaman için faydalı, en iyisidir.
Tamam.
En iyisidir.
Evet abi.
İşte mesela bu tensip zaptını oluşturuyor dedim mahkeme. Sen davanı açtın. Yani davanı açtın kastım şudur. Tevzi bürosunda dilekçeni verdin. Hı hı. Mahkemeye geldi. Hakimin önüne geldi. Hakim baktı. Zorunlu unsurlar var mı yok mu? Var dedi. Sonra davanın açılmasına karar verdi. Zorunlu unsurlar mevcut olduğu için, harçlar yatırıldığı için, hı hı, harçlar da çok önemlidir. 1 lira eksik olmaması gerekir. Ki zaten eksik yatırma şansınız yok orada yatırdığınız için. Harçlar da tamam dedi. Bundan sonra dedi ki, tamam dedi, ben dedi bu davayı kabul ediyorum. Kabul ediyorumdan kastım, davanın açılışını kabul ediyorum. Hı hı. Bu tensip zaptını da oluşturdum. Efendime söyleyeyim, davalıya bunu diyor tebliğ et. Bu bir karardır. Yani kararlarının sırasıdır. Davalıya bunu tebliğ ediyorum. Davalı sana bu dilekçe geldikten sonra genel olarak 2 haftadır süre. 2 haftalık süre içerisinde buradaki yazılanlara cevap ver. Vermezsen bunların hepsini reddetmiş sayılırsın ama herhangi bir delil ileri sürmediğin için delil sunma hakkını kaybedersin gibi bir durum söz konusu. Yani davalıya bir hitap yazıyor. Davacıya bir
eline ulaş, davalının eline ulaştıktan 2 hafta sonra.
Tabii davalı
2 hafta içerisinde.
Davacıya da tabii bir takım bu tensip zaptı sana da geliyor. Senin de belirttiğin adresine geliyor. Orada da sana bir takım yükümlülükler veriyor. Mesela diyor ki sen diyor delillerini sunmak istemişsin, sunmamışsın. Bunları 2 hafta içinde sun diyor sana mesela. Sen demişsin ki mesela çek var elimde. Çeki koymamışsın dava dilekçene. Bu çeki bana getir diye sana 2 haftalık süre verebilir. Veya işte harçın eksiktir bunu yatır diyebilir. Veya efendime söyleyeyim başka unsurlar vardır. Veya senden istediği başka belge vardır. Bunları senden isteyebilir. Bu tarz bir tensip zaptı oluşuyor. Ondan sonra davalı cevap veriyor. Sen cevap veriyorsun falan derken efendime söyleyeyim bir duruşma günü tayin ediliyor. Duruşma günü zaten o tensip zaptında genelde yazar. Der tamam ki mesela 2 ay sonra, 3 ay sonrasına dilekçeler tiyatrisi de zaten o zamana kadar sona ermiş oluyor. Yani dilekçeleşme kısmı. Duruşma geliyor. Duruşmada da gidiyorsun duruşmana. duruşmana eğer gitmezsen, ön inceleme duruşmana davacı olarak gitmezseniz ilk duruşmada da davanız düşer.
Davacı gitmezse
davalı
katılmazsa.
Davalı katılmazsa hiçbir şey olmaz. Davalı tamam. Sadece o aşamada ileri sürebilecek itirazları
hakkını kaybetmiş.
Aynen. O da nedir mesela? Ey mahkeme, sen bunu davayı kabul ettin ama sen bu davada görevli değilsin, yetkili değilsin gibi usulü itirazlar, hukuk mahkemeleri kanunundan kaynaklı itirazları ileri sürme hakkını kaybeder. Tabii. Dolayısıyla bu şekilde dava açılmış olur ve süreç devam eder. Avukat meselesi şu anlamda önemli.
Baştan avukata gitmedim. Bu noktada mesela geldim, ilk anlattığın gibi gittik adliyede, biz işimizi hallettik. O noktadan sonra illaki bir avukat ihtiyacımız var mı?
Olabilir. Şöyle...
Gerekiyor mu daha doğrusu?
Kendini savunabilir misin kendini?
Kendini ne kadar bildiğinle alakalı. Kişinin kişisel bilgisiyle alakalı. Araştırma.
Teknik olarak savunabilir.
Tabii ki de.
Hiç avukata bulaşmadım.
Avukata gittim. Zorunlu olarak ihtiyacının bulunduğu tek yer ceza yargılamasıdır.
Evet, onda ceza da yargılamasında sen tutmasan bile devlet atıyor.
Devlet sana mecburi olarak atar. Devlet senin avukatın olmadığı müddetçe senin hakkında işlem yapamaz. Avukat yoksa savunma yoktur çünkü. Avukat savunmanın direğidir. Ana unsurudur.
Avukat?
Yok.
Avukat bu ülkenin bel kemiğidir.
Ya avukat yoksa savunma yoktur arkadaşlar. Ya bu şekildedir yani. Bu şekilde. Zaten yargının 3 ayağı.
Ama zaten şu süreçte bile en başta İddam bir avukata gitmekte her zaman fayda var.
Tabii ki de.
Çalıştığın yerin adresini şeyini falan da verirsen sanırım orada.
Bu işte şey olmasın diye, reklam olmasın, yanlış anlaşılmasın diye bunu söylemeyeyim. Yani hiçbir şekilde bu. Bana gelin vesaire gibi bir şey zaten söylüyorum.
Ama gidin.
Ama gidin.
Ben çok iyi tanıyorum. Gözü karadır yani. Şimdi
genelde insanlar avukata işler berbat olduktan sonra gelir. En büyük yanılgı bu.
Evet, o biraz.
Bu tamirciye de araba bozulduktan sonra gitmek gibi. Tamirci zaten öncesinde niye gideyim deme. Bakımı için gitmen gerekir periyodik olarak, evet. Değil mi? Yani bu aynı mesele.
Tabii
yani
davayı açarken, dilekçeyi yazarken bile bir avukattan destek almak her zaman
tabii
daha
mantıklı. Mesela benim kendi girdiğim, baktığım bir işte davalı taraf. Kendisi mesela davayı ikame ediyor. Davayı
gizlilik mezirlik kendini şey atma şu
anda. Davalıyız. Burada tabii isim ve durum vermiyorum. Sadece bir olaydan, olgudan bahsediyorum. Dava ediyorlar müvekkillerimizi. Davacı taraf. Kendisi şahsen açıyor. Hani bu sizin sorduğunuz soruya cevap olsun diye. Çok da güzel dilekçe yazıyor. 7 sayfa dilekçe yazıyor.
güzel yazmış. Yani
güzel de hani güzel değil ama güzel.
Okulda vardı böyle, yazdığın satıra puan verirdim Muzaffer Hoca. 7 sayfada dilekçe veriyor. Gayet güzel.
Gayet güzel.
Gerçekten. Neyse, velhasıl kelam 7 sayfalık dilekçeyi vermiş ama şöyle bir durum var. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen işler basit yargılamaya tabidir. Yani bir cevap dilekçesi hakkına sahipsin, bir dava dilekçesi hakkına sahipsin. Normallerinde 2. Hanımefendi işte ya da beyefendi davayı açmış, ben cevabımı vermişim. Ben cevabımı verdikten sonra cevaba cevap dilekçesi vermiş. Sonra bir son cevap dilekçesi daha vermiş. 3 tane dilekçe yapmış. Aslında tek dilekçe hakkı var. Yani mesela vermiş olduğu diğer iki dilekçenin hiçbir hükmü yok.
Anladım.
Mesela bunun farkında değil.
Avukatı olmadığı için bunun aslında haberdar, çok otomatik olarak haberdar
bu,
değil.
Bu işte karşı yanla alakalı söylemiyorum. Bunu genel olarak şöyle de düşünebilirsiniz. İnsanlar kafalarından strateji oluşturmak isteyebilir. Der ki ya ben bunu ilk başta söylemeyeyim. Aynen. Bunlar cevap dilekçelerine bakayım diyor mu demiyor mu, ondan sonra söyleyeyim. Dersiniz ama bakmışsınız basit yargılama usulü. Cevap hakkınız ortada kalmış.
Yani.
Gibi mesela şeyler, hataları düşebilirsiniz. Avukat da o yüzden en başta mantıklıdır. Aslında pahalıdır bir noktada. Çünkü zaten iyi para talep eder yani. %15 talep eder. Masraflara dokunmaz. Her şeyi siz karşılaştığınız. Ama yani gereklidir, zorunludur aslında.
Getirisi de büyük olur çoğu
tabii
zaman.
Tabii tabii.
Yani en azından büyük kaybınızı önler.
Usulden bir şey, tabii usulden bir şey kaybetmezsiniz. Bizim hakkınız biraz gerçekten varsa alma ihtimaliniz, hakkınız varsa alırsınız o zaman. Hakkınız varsa alırsınız.
Bizim işteki biraz şey gibi Çağdaş işte. Hani süpervizörsüz çalışıp.
Aynen öyle.
Hani bizde efekt falan bir şey yapılacağı zaman mesela bir süpervizörün projenin en başından en sonuna kadar işe dahil olması gerekir ki. Aynen. Efekt için konuşayım sadece. Bir sürü işin süpervizörlüğü var ama işte bir yerde bir çatlama patlama bir şey olacaktır mesela. Onu süpervizörsüz mesela rastgele çekip getirip ondan sonra bunu efekt yapın dersiniz.
Biz yapamadık. Sıçtık, hemen bir süpervizör gelse de bunu düzeltse olmaz işte.
Olmuyor işte. Artık mesela çekilmiş, bitmiş ve işte senin dediğin gibi mesela dilekçe verilmiş, artık iş bitmiş aslında. Aynen. Bir cevap hakkı daha yok ortada. o malzeme ya bir daha yeniden yapılacak.
Ya işte yani süpervizörlük, avukatlık bunlar danışma mercileri.
Aynen.
Yani sen danışmanlığı fiili gerçekleştirirken o hizmeti almak lazım.
Aslında işin tekniğini bilen birisine danışmakla ilgili bir durum
var. Aynen öyle. O fiili gerçekleştirirken o danışmanlık hizmetini alman lazım.
Aynen.
Yani sonrasında de, işten geçtikten sonra almanın bir çok yani, manası yok bence.
Şimdi adalet sistemi genel olarak işte insanın içindeki adalet duygusuyla örtüşmeli.
Hı-hı. Yani değil mi? Aynen.
Bu tabii ki de, ama bazen
hep tartıştığımız bir şey.
Bazen zaten. İşte burada işte insanın içindeki adalet duygusuyla toplumun düzenini sağlama.
Hukukla adalet farklı şeyler değil mi?
Hukuk adalete yönelmiş toplumsal yaşama biçimidir.
Güzel konuştu.
Güzel, evet.
Güzel
evet.
Konuştu. Gerçekten de.
Bu zaten yani çok şey bir tane. Yani İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hukuk felsefesi profesörü.
Tabii. Sayın Yasemin'in konusu
aslında. Işıktaş'ın yani damga vuran tanımıdır hukukla alakalı. Hukuk adalete yönelmiş toplumsal
yok,
yaşam.
Zaten neden bir adalet bir
değildir? Birebir aynısı değildir. Çünkü diyorum ya, toplumsal yaşama biçimi, toplumsal düzen bazen tamamen adil olanla örtüşemeyebiliyor.
Aynen.
Ben bir örnek. Apartmanlarda asansör oluyor. Zemin katta olan kişinin asansörü kullanma ihtimali %1.
Evet.
Ama asansör giderine katlanmak da yükümlü.
Evet. Aynen öyle. Adil bu mi? Değil. Değil.
Ama düzen için gerekli
düzen
mi?
Düzen için
evet.
Gerekli.
Aynen, aynen öyle.
Bunun gibi mesela bu tarz.
Ya da işte çatı akıtıyor aynı şekilde. Mesela çatı katı aslında bunlar.
Hukukun zaten değil mi amacı ya toplumsal düzeni korumak vesaire.
Toplumsal düzeni adaletle.
Adaletle. Olabildiğince. Olabildiğince evet. Aynen öyle.
İşte o yüzden mesela bazen haklı olduğumuzu düşündüğümüz meselelerde yani adalete yönelme meselesinden yani tamamen adaletle birebir örtüşmediğinden dolayı hukuk düzeni yanılıyor olabiliriz. Bunun da bize dönüşü pahalı olabilir.
Hı hı.
Yani şöyle ki bir dava açıyorsun 1.000 liralık bir hakkın için veya 1.000 lira bir para vermemek için dava açıyorsun. Evet. Sonra bir bakmışsın 3.000'lik olmuşsun. Yani,
yani
öyle gerçekten öyle. Çünkü neden icra işin içine giriyor? Mahkeme kararı, mahkeme masrafları, karşı tarafın avukatlık masrafları. Efendime söyleyeyim mesela bilirkişiye gönderdiysen zaten sadece 400-500 lira minimum bilirkişi ücreti var. Hı hı. Hesap bilirkişisine gidiyor. Zaten mahkemelerde her şey bilirkişiye gidiyor. Eleştirdiğim bir nokta. Çünkü bu sefer hakimin yerine karar veriyormuş gibi oluyor. Bilirkişi sadece delillerin değerlendirilmesinde işe yarayan kişidir. Yani delil değerlendirme aracıdır bilirkişi.
Delil değerlendirme
aracı. Türkiye'de yargılamayı işlemiyor mu peki?
Türkiye'de yargılamayı yapan merci olarak geliyor. Ya bir açıyorsun bilirkişi raporunu içinde...
Kesmiş diyorsun yani.
Kesmiş. Şeyi. Suçludur diyor.
Suçludur.
Böyle bir ibare bulunamaz.
Bunu yakın diyor.
Yani. Tabii suçludur diyor. Suçlu olduğu kanaatine varılmıştır diyor. Böyle bir şey diyemezsin sen.
Hmm.
Sana bu adam suçlu mudur değil midir sormuyor.
Sana delil doğru
sana
mu değil
fatura,
mi ya da neyse artık yani.
Vergi usul kanununda örnek veriyorum fatura. Vergi usul kanununda faturada bulunması gereken asgari şartları sağlamış mı sağlamış mı bana bundan bahsediyor.
Sen uzmanı olduğun teknik konudaki teknik aynen. Yorumunu aynen. Yapacaksın.
Sen yok işte efendim vergi usul kanununda 231.
Suçludur Erkin Bey buna 3'te sopa vurun falan. Altına cezayı kesiyor.
Yok. Bu şekilde. Gerçekten ben bunları...
Mesela bu reddedilmiyor mu abi?
Reddedilmiyor. Çünkü zaten kendisinin bir bağlayıcılığı yok. Yani bilirkişi raporunda hakim bağlı...
Mahkeme zaten değil. Aslında bilirkişiye danışıyor sadece.
Danışıyor tabii. Bilirkişi... Şey yani şöyle kafanızda hemen oturması için en mantıklı tanım delil değerlendirme araç.
Tabii yok ben delil, yakından yani. Biliyorum da bilirkişi muhabbetini.
Aynen. O şekilde düşündüğünüz zaman... Ya işte ama bu tabii eğitimle alakalı. Bilirkişinin eğitimi yok. Yani bilirkişi sadece...
Bilirkişi ama uzman seçilmiyor mu o konuda?
Tabii yani sana...
Hukuk eğitimi yok.
Sana demin...
Kendi, aynen. Uzman sana, olduğu alan var zaten.
Zaten uzman olduğu alanla alakalı 5 yıl çalışma şartı falan var.
Tabii.
Yani o açıdan bilirkişiler hani çok sağlıksız değerlendirmeler yapıyor demiyor. Hı. Değerlendirmenin sınırı aşılıyor.
Hukukla alakalı.
Tamam.
Aynen.
Hukuk,
kendi yetkilerini aşıyorlar. Aynen.
Zaten bizim hukuk sistemimizde hukuk bilirkişisi yasak. Hukuki bilirkişi olamaz. Hukuki bilirkişi hakimdir.
Hakimdir.
Tabii. Yani hakimdir.
Oraya dokunulmaz.
Dokunulmaz. Yani. Ama buna da yöneliliyor bazen yani. Hesap bilirkişisine gidiyor mesela. Onlarda sıkıntı olmuyor genelde ama işte diğer bilirkişiler ceza muhakemesinde filan mesela çok kesin konuşuyorlar.
Hmm.
Tahminler üzerinden konuşuyorlar. Sana tahmin et demiyoruz. Durum nedir onu anlat bize yani. Bu aşılıyor. Bunlar da zamanla düzelecek yani. Zamanla düzelecek.
Peki o zaman başka bir konuya geleyim. Daha aslında böyle dramatik bir kısmına geleyim. Bir suçluyu savunma kısmına abi. Çok aşikar olan devletin seni atadığı anladım. Bir suçlu.
Aynen.
Ben şimdi şey olarak sormuyorum. Ben zaten
yargılayarak sormuyorum diyorsun.
Yargılayarak zaten sormuyorum. Ben mesela benim hep görüşüm şu. birisi suçlu bile olsa zaten orada avukatın görevi doğru cezanın verilmesini sağlamak. Evet. Yani bunu seninle daha önce de biz konuşmuştuk ama hadi şu anda yayın için.
Ama şöyle bir şey de var, tamam ben de onu düşünüyorum. Şimdi doğru cezanın verilmesini sağlamak da olabildiğince de az ceza aldırmak değil mi?
Şimdi bak bu tamamen vicdanla alakalı bir mesele.
Ama sen mesela devlete bağlı bir avukatsın. Hemen, seni gerçekten çok bariz abi belli hani.
Görevlerin sınırların belli.
Görevin sınırın belli yok mesela. Suç, birisi de suç işlemiş mesela, anladın mı? Cinayetten yargılanıyor. Artık masumiyet karinesi durumu da kalmamış ama. Zaten evet. Açık delillerle ortaya konmuş. Cinayeti kendisinin işlediği belli. Tamam. Bu noktada avukat ne yapıyor? Şimdi o kişinin avukat avukatı. Zaten,
bak, sen avukat olarak
da avukatlar kişileri savunmuyor. Zaten tamam. Yanlış bilinen olay. Yanlış evet. Bilinen derken bunu bilmeniz mümkün değil zaten. Hı-hı. Avukat hak savunuyor.
Tamam.
Yani herkesin doğuştan, insan olmasından ileri gelen bir takım hakları var. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğduğumuz için ekstra bazı haklarımız var. İşte 18 yaşından küçük olanların bazı başka hakları var. Hı-hı. İşte 18 yaşından büyük veya engelli olanların başka bazı hakları var vesaire. Tamam. Kişileri değil, hakları savunuyoruz biz. Yani savunmanın var olduğunun ispatı, dedim ya, savunma eşittir avukat. Avukat yoksa savunma yoktur. O yüzden ceza mahkemesinde bazı davalarda...
Peki
ceza...
hakim aslında bunu bilen kişi değil mi bir yönden?
Hakim şöyle. Şimdi hakimin önüne biri bir şey diyor. Sen de bakıyorsun, o kişinin dediğiyle karar veriyorsun. Ya da şöyle düşün. Biri bir şey diyor, öbürü de onun eksiklerini, noksanlarını vesairesini öne sürüyor, koyuyor. Hakim de bir ona bakıyor, bir buna bakıyor, ona göre karar veriyor. Peki hangisi mantıklı sence? Yani birinin bir şey deyip...
Ben karar veremedim şu an.
Şimdi şöyle düşün. Sana savcı. Savcımız geldi. Önüne bir şikayet dilekçesi geldi. Şimdi şikayette de bizzat şikayet edeni dinledi. Hı hı. Efendim bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Beni buradan böyle üzdü, şöyle yıktı filan. Bir güzel acitasyon.
Tamam. Bilenmiş.
Yani bilenmekle alakalı değil. Yani olayı dramatize etme. Hı hı. İnandırıcılığını arttırma. Ki tamam. Bakın bu sadece savcı yalan konuşuluyor diye değil. Avukatın en büyük düşmanı müvekkilidir.
Adam kendini yalan etti.
Aynen. Avukatın en büyük düşmanı müvekkilidir. Çünkü genelde yalan söyler. Avukatı kandırırsam avukat da yargı sistemini kandırır. Ha. Dolayısıyla ben kurtulurum bu işten.
Zor iş abi. O bir kere çok verdi. Çok büyük, zor bir iş.
Bak, en büyük düşmanı müvekkilidir. Bu fasafiso değildir. Onu anlayamayan avukat zaten zor yaşar yani. Zor iş yapar.
Hayatta zor kalır.
Tabii zor iş yaparsınız. Yani gider orada rezil oluyorsunuz abi. Yani düşünsene, adam sana şöyle çat önüne koyuyor bir tane delili bilmem neyi. Anladın mı? Yargılamada soruşturma aşamasında gizliyse dosya, haberin de yok. Hı-hı. Bir kamera kaydı koyuyor. Hani lan diyor, patlıyorsun.
Bunda mesela şeyin de etkisi var sanırım. İnsanların şeyi bilmemesi. Avukatla müvekkil arasındaki şeyin gizliliği gibi bir durum var ya.
Yani onları biz tabii her gelene ifade ediyoruz. Anlatıyoruz durumları. Yani. Ya şöyle hemen...
Çünkü şey var mesela, suçluysa da suçunu avukata da söylemeyi mesela şey görüyor hani.
Korkuyor
onu söylemeye mesela. Birçok insanda bence bu var yani.
Bu işte bu meselelerle alakalı her zaman için söylenmesi gereken şu. Mesela adam suçlu ikrar ediyor. İkrar delil değildir. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. İkisi de hiçbir işe yaramaz. Çünkü şöyle düşün. Bir babanın oğlu trafik kazasında... Bir adam öldürüyor. Oğlan 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında. Adam da 60 yaşında. Adam da diyor ki, ya diyor ben zaten yaşamışım. Oğlan dışarıda kalsın. Geliyor diyor ki, kardeşim böyle ben diyor bunu ezdim diyor. Başka da hiçbir görüntü, kamera bilmem ne kaydı yok. Şimdi bu
çocuğun babası diyor. Kaza yapan çocuğun babası bunu söylüyor.
Çocuğun babası diyor. Hı-hı. Hiçbir kamera kaydı yok. Savcının da önüne geliyor dosya. Gerçeklerden bahsediyorum. Olması gerekenler değil. Hı-hı. Savcının da önüne geliyor. Diyor savcı böyle bu adam gitmiş bunu ezmiş. Tamam diyor, öyle diyor. Öyle, madem öyle diyor, bunu diyor şey yapalım diyor, sevk edelim diyor. Sevk ediliyor, tutuklanıyor, yatıyor. Hı hı. Şimdi zorunlu müdafi olduğu zaman müdafiler, bizim avukatlar da bunu yapmıyor ama şimdi şöyle, abi anlat bakalım, ya yok avukat bey, ya anlatacak bir şey yok filan dediği zaman orada işkilleniyorsan sen bu durumdan, işkilleniyorsan bir durum olduğunu, savcı işkillenmeyebilir, işkillenemeyebilir. İşkilleniyorsan adamın bir şeyler sakladığını, bu işin aslında böyle olmadığına dair bir durumdan, bir durumun farkındaysa illa onun lehine olacak olan durumları konuşmak, tartışmak zorunda değilsin. Aleyhine olan durumları da tartışıp konuşabilirsin. Avukat zaten ceza yargılamasında, hukuk yargılamasında değil, ceza yargılamasında müvekkiliyle bağlı değil. Müvekkil diye bir şey yok zaten. Müdafi olduğun kişi var. Sanık var, sanığın müdafiği var. Anladın mı? Ceza, hukuk yargılamasında vekili denir, ceza yargılamasında müdafiği denir. Onu savunan kimse denir. Yani O yüzden ceza yargılamasında avukat müvekkilinin ya da savunduğu kişinin beyanlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla da bağlı değil aslında. Hmm. Yani dolayısıyla dediğim gibi orada bir hak varsa savunulması gereken, mesela deliller yeterince toplanmamışsa şu veya başka türlü durumlar. Adam hukuki dinlenme hakkı ihlal edilmişse, bu adam belki de bir feryat ediyor. Bir durum var yani orada da. Hı. Haksız tahrik unsuru var diyelim. Adamı 8 yerinden bıçakladı belki. Tamam. Hı hı. Bu 8 yerinden bıçakladı, haksız tahrik var. Siz bunu dışarı çıkarttın mı diyor adam. Yok. Ne diyorsun? 8 yerinden bıçakladı. Neden bıçakladı? Bir sordun mu? Yok. Dinledin mi adamı? Yok. Bir baktın o adam anasına küfretmiş. Mesela haksız tahrik. Onu haklı çıkartır mı, çıkartmaz. Aynen. Dolayısıyla ne olur? Adam kardeşim zaten yine 25 yıl yiyecekse 22'ye düşer. 3 yılın hesabı. Ya önemli mi? Önemli tabii ki.
Önemli
tabii
ki. Tabii ki de. Ya yatan adam için de. Ama şöyle bir şey var. Mesela kanka atıyorum. Adam cinayet işlemiş. Gelmiş sana da. Bir şekilde hukuk sistemi zaten açıkların olduğu bir sistem. Yanlış mıyım? Çünkü evet, zaten açıklar var ki avukatlar var. Bunu daha önce de tartışmıştık ya sen. Hani zaten evet, sistemde açık olduğu için bu kadar fazla
sücesi var.
Aynen. Aktörü var yani bu
kapatmak için açıklar.
Sistem, aynen öyle. Açıkları kapatmak için bu kadar çok aktörü var. Şimdi adam cinayet işlemiş, atıyorum 30 sene yatması hmm gerekiyor. Adam sana geliyor, seni tutuyor. Yani senden bir danışmanlık hizmeti alıyor. Seni avukatı olarak tutuyor. Sen de gidiyorsun. Şimdi adamın, bakıyorsun abi davaya. Bir, harbiden o davada bir açık var. Yani bir, ne bileyim, bir kamera kaydıyla bir şeyle bir şekilde biraz hafifletilebiliyor suç. Ama aslında adam, yani bu mahkemeyi biraz kandırmak oluyor gibi düşünelim. Şimdi ben olayı tam olarak...
Ya işte onun aslında bir somutlaştırılması söz konusu değil. Şöyle, herkes vazifesini layıkıyla yerine getirse zaten böyle bir durum söz konusu olamaz. Yani hakim dosyayı mevzu miktarda incelese, savcı iddianameyi düzenlerken delilleri tamamen toplasa, hı-hı, zaten avukatın orada kandırması delil, gibi bir durum söz konusu
anladım
olamaz.
Anladım. Delil yok. Şöyle diyelim. Delil yok. Adam öldürmüş işte dediğin gibi. Arabayla birine vurmuş. İşte kamera kaydı biraz böyle sıkıntılı. O kamera kaydından dolayı veya işte ne bileyim bir trafik işaretinden dolayı işte bu kadar sürede fren yapamazdı falan filan, işte ne bileyim kasten adam öldürmeden işte bilinçli takside, bilinçli taksiden işte taksirle adam öldürmeye geçiyor falan filan diye düşünelim. Yani 15 yıl yiyecekken 10 yıl alıyor adam. Ama aslında 15 alması lazım. Sen de bunu biliyorsun. Ama sadece bir delil yok diyor ortada. Şimdi delilin olmaması suçu ortadan kaldırmıyor. Doğru muyum?
Yani işte evet yani.
Delil yok diye suç ortadan kalkar mı? Ben seni burada bu gece öldürsem.
Tamam.
Çok affedersin. Şimdi burada sinirlendim. Seni bu gece benim evime misafirsin. Seni burada öldürsem. Şimdi ortada delil olmadığı için ben suçsuz olmuyorum. Adam
tanık yani var ya.
Aynen öyle. Seni de öldürsem.
Mesela diye.
Şimdi ben seni öldürsem atıyorum veya işte suç işledin. Delil ortada yok. Ama sen adamın suçlu olduğunu biliyorsun. Şimdi adamı savunmak zorunda kalıyorsun. Bunu vicdan
adamı
tarafına
değil geldi işte. Diyorum ya, hakkını savunuyorsun. Ha, zaten mi? Durum oysa ona yönelik, ya bu adam bunu öldürmedi demiyoruz.
Tamam, bir şey demiyorum zaten. Onu diyorum. Hani delil yok. Adamın hakkını savunuyorum derken hani o delilin olmaması o adamın hakkı mı olmuş oluyor?
Şimdi şöyle. Ortada şüphe varsa, hı-hı, her zaman sarık yaram. Bu benim dediğim bir şey değil. Avukatların da uydurduğu bir şey.
Anladım. Tamam tabii ki. Yani zaten
bu ceza hukuku...
Sen sisteme dair konuş diye söylüyorum
sistem,
zaten.
Bu ceza hukuku 3000 yıllık falan bir şey yani. Anladım. Roma'dan falan gelen.
Anladım.
Yani Roma'dan öncesi de vardır.
Tabii ki. Tabii ki.
Yani somutlaştırılmış olarak işte gelen bir düzen.
Diyorum ya, sistematik bir şey zaten. Sistemi konuşalım. Ona dair
şimdi bir şey şöyle. Var. Bir ortada şüphe varsa her zaman sarık yaralanır. Çünkü geri dönülemez hataya yer bırakamazsın.
Bırakamazsın, evet.
Öbür türlü tamam, adamın vicdanını rahatlatma, toplumu rahatlatma meselesinde bunu yapamadın ama toplum 2 gün sonra bunu unutur. Adamı 20 yıl orada tuttuğu
zaman... Toplumun değil. Tabii. Ben bir avukat ve bir insan olarak senin tarafından bakıyorum. Ha şu tarafı da var bak. Şöyle bir şey var. Sen insanlara bir hizmet karşılığında ücret alıyorsun. Adam sana belki çok büyük paralar ödüyor, anladın mı? Hı-hı. Çok büyük para ödüyor çünkü. Büyük davası var. Adam geliyor sana para ödüyor. Diyor ki beni kurtar avukat. Sen de 30 yıl alacakken adamın 20 yıl alacak şekilde bir iki tane böyle şey nokta buluyorsun. İkircikli nokta buluyorsun. Oralardan yola çıkıyorsun. Şimdi adamdan o kadar para alıyorsun. Adam 30 alacak. Zaten seni tutmasa da 30 alacak. Ama seni tutunca 20 alıyor. Burada bir kere para alıyorsun. Burada bir meslek etiği var. Şimdi karşılığında aldığın bir hizmeti karşılığında insanlara bir hizmet vermek zorundasın. Bir yanda da bir vicdani bunun ağırlığı var. Böyle alakalı, bununla alakalı bir ikilem yaşıyor mu Avukatlar yaşar mı?
Yaşıyorsun ya, o yaşamaz. Şöyle.
O tarafı da var mı yani?
Şöyle. Ya genelde ceza davalarında bu tarz durumlar olmuyor ama onu söyleyeyim. Ceza yani bu davası. Aslında çok bunlar hep, insanların hep kafalarında konuşulduğu distopyalar.
Evet.
Ceza yargı davalarında genelde abi şöyle dinlemiyor kimse seni. Tamam mı? Sen çünkü suçlusun, tamam mı? İlk sen polis kolundan tuttu, kelepçeyi vurdu ya.
Ayvayı yedin diyorsun. Ayvayı yedin. Toplum abi, damgaladı abi, seni.
Abi, canım, Türkiye'de abi. Şey oturmadı herhalde hala. Herhalde değil yani, gördüğümüzde oturmadı.
Dünyanın hiçbir yeri.
Şey, masumiyet karinesi muhabbeti gerçekten şüpheden oturmuş vaziyette değil. Şüpheden sana yaralanır
ülkesi de. Yani,
onu şeyler, açman lazım mesela.
Şüpheden şu anda. Abi şüpheli bir durum
tamam,
varsa.
Tamam, cümle olarak anladın mı? Daha geniş bir.
Şüpheli bir durum varsa ortada. Şüpheli delil mesela karanlık dedi ya. Hı hı. Belli değil. Kardeşim o zaman sanık lehine yorumlayacaksın bunu. Başka
şey yok. Ama öyle yorumlanmıyor mesela, anladın mı? İnternette de, sosyal medyada da vesaire. Biz de
yanlış yorumluyoruz, aynen.
Öyle yani bir şey söz konusu.
Şey var, bu masumiyet karinesi muhabbeti cidden dikkate alınmıyor yani.
Alınması gerekiyor mu sence?
Ben alınması gerektiği taraftarıyım, öyle
çünkü
söyleyeyim.
Çünkü neden?
Çünkü abi belli değil yani henüz. Tamam, başka bir tarafın başka iftirası bir şey olabilir. Yani. Başka bir şey çıkabilir ki, abi.
Kadın dinleyicilerimiz affetsin. Affetsin. Kadınlarla alakalı, cinsel saldırılarla alakalı meselelerde de genellikle böyle oluyor.
Ya bu mesela şey de bir varsayım değil, sen içeriden birisi olarak söylüyorsun bu arada bunu.
Tabii ki de canım.
Yani
tabii,
hani bu
maalesef.
Maalesef
tabii. Ki maalesef. Diyerek. Maalesef. Yani, evet, durum böyle yani. Tabii bu olayların %100'ü
şey,
böyle
şey
netleştirmek yani, için yoktur. Diyorum. Taciz yoktur bu ülkede, tecavüz yoktur gibi bir şey değil.
Yok yok, şunu netleştirmek ama, için diyorum. Bu bizim çağdaşta konuştuğumuz bir şey aynen. Değil. Bu senin bir avukat olarak gözlemleyip tabii ve...
Evet, evet.
Ama bildirilen, maalesef Anadolu'da bildirilmeyen, bildirilemeyen durumlar tabii ki de var.
O zaten var. Tabii ki çok fazla.
Türkiye'deki tabii tecavüz, taciz, kadına şiddeti bunlar hiç zaten aynen.
Yani yanlış anlaşılmasın.
Mevzu bahis
mesela ben işte orada şeyde
konular damgalanmaya veya işte ötelenmeye... Çok müsait dalgalar.
Ben mesela ama ortaokulda lisede hukuk dersi olması gerek. Mesela şunun, Mehmet'in az önce anlattığı şeyler var ya.
Evet.
Dava açma süreci vesairesi bilmem nesi. En azından lise eğitimi içerisinde bununla ilgili bir dönemlik ders olması kesinlikle. Gerektiği lisede, taraftarıyım.
Lisede bir sene tabii. Ders okutulabilir
çok
ya.
Kolay
lisede ya. Hatta belki ortaokulda, orta sonda yapılması olabilir. Gereken bir şey. İşte Anadolu'nun şeyini düşünerek hani.
Aynen. Gerçi şu an lisede zorunlu oldu.
Lisede zorunlu ama yine de gitmeyen birçok insan var liseye maalesef. Cezası olsa da
temel hak ve özgürlükleri
gerçekten gönderilmiyor. Özellikle kadınlar yani tabii gönderilmiyor.
Yani hani bu ceza muhakemesiyle alakalı konuştuk, onu toparlayayım. Genelde dediğim gibi hakkı savunuyorsunuz. Hı-hı. Zaten insanlar her gelen işi alıyorlar gibi bir algı da yok. Zaten bakıyorsanız size müvekkil patır patır önünüzde yalan konuşmaya başlıyorsa, müvekkil demeyeyim de yani işte bir derdi olan, bir tasası olan adam bir şeyleri kandırmaya, bir şeyleri örtbas etmeye çalışıyorsa zaten almıyorsunuz o işi. Çünkü sizin başınız ağrıyor. Avukatın da çalıştığı bir bölge var, hı-hı, insanlar var, mahkemede adliyede karşı karşıya geldiği bireyler aynen, var aynen. Vesaire. Tabii ki de bu demek değildir ki o adam savunulmayacak mı? Herkes savunulmayı hak ediyor. Ama savunulmayı herkes zaten savunma hakkı zaten
temel kutsal. Kural bu değil mi? Temel kural.
Tabii ki de savunma hakkı kutsal. Sen savunma hakkını kullanmak için avukat veya müdafi ile zaten bu hakkını kullanabilirsin. Aynen. Dolayısıyla
ya çocuk katili, çocuk tecavüzcüsü de olsan senin de savunulma hakkın var.
Bakın abi şu, bir de şunlar da değil. Bunlar kapı açar, tamam mı? Bu tarz işlerde genelde ya bu adam bunu böyle yaptı, dolayısıyla biz bunu göz ardı edelim dediğin anda, tamam mı? Hı hı. Yarın öbür gün hırsızlıkta da o kapıyı açarsın.
Hı hı. Evet.
Ya bu adam hırsız, biz bunu bu ayarını göz ardı edelim.
Mesela bazen topluma mal olmuş davalarda, atıyorum mesela Münevver Karabulut değil. Neydi Mersin'de?
Özgecan
Aslan, aynen minibüste olan olayda. Mesela o davada avukat bulunmuyordu mesela. Avukat
Mersin
işte baro aynen Mersin şey barosu avukat atıyor. Kimse kabul etmemiş. Hı. En son mecburen herhalde baro başkanı savundu değil mi? Öyle bir
şey değil mi? Suçlu tarafı.
Suçluyor tabii ki.
Ya işte diyorum ya orada bu mesela FETÖ davalarında da söz konusu oluyor.
Aynen öyle.
Orada mesela şöyle bir durumlar var ya. FETÖ davasında avukat müdafi olduğu adamı dövmeye kalkıyor yani. Anladınız?
Çünkü ama mesela şöyle bir durum var.
Dediğim ya. Gibi yani orada adam geliyor orada avukat olarak kardeşim sen saçma sapan konuşma burada diyor. Ya işte mesela diyor sen şeysin. Hı-hı. Konuşma diyor. Ben diyor bir iki meselen varsa bunlarla alakalı sana hak ve hükümlüklerini hatırlatıyorum diyor. Mesela olması gereken budur demiyorum bak.
Ama yani. FETÖ davası şöyle. FETÖ davasını çok buna dahil etmemek lazım. FETÖ'de çünkü FETÖ'cüyü savundun diye aynen. Kendi bütün hayatını tabii. Bak kariyerden bahsetmiyor.
Tabii.
Kariyer mariyer değil. kendi bütün hayatını riske etme ihtimalin çok yüksek. O çok böyle şey bir nokta.
O yüzden çok maliyetli.
Ben de anlayabiliyorum.
Mayınlı bir arazi yani orası. Orası çok sakat abi ona. Aynen
öyle. Ya diğer türlü de işte o Özgecan Aslan'ın davası.
Orada da aynı mesela. Kamuya ya, mal olmuş kamuya bir dava var. Kamuya mal olmuş
da sonuçta abicim. Şimdi bak ben sade bir vatandaşım. Benim hukuk eğitimim yok. Şimdi ben kalkıp bunu laf edebilirim. Derim ki ya sen nasıl katil savunursun? Hı. İşte bu adam tecavüzcü, şerefsiz. Doğru, tecavüzcü mü, tecavüzcü, şerefsiz mi, şerefsiz. Ayrı bir konu. Ama sen avukatsın. Sen bunun eğitimini aldın. Sen savunma hakkının kutsallığını biliyorsun. Senin bunu reddetme hakkın olmamalı bence. En azından aldığın eğitime ihanet etmemen için bunu reddetmemelisin.
Toplumun normunun yargısını da biraz değiştirmek lazım. Mesela bizde şey lafı var ya işte mesela senin az önce anlattıkların aslında onu yalanlıyor. Şey vardır yani. Niye sen onun avukatı mısın hani?
Aynen öyle.
Hani, halbuki aslında o kadar o savunma ya da onu haklı bulma anlamına gelen bir şey değil. Birinin avukatlığını yapıyor olmak.
Ya işte özellikle bu ceza yargılamalarında çok rahatsız avukat olarak. Çünkü diyorum ya adamla bağlı değilsin. Adama yani adam sana söylediği şeyi orada yani özellikle bir de CMK tarafından, baro tarafından atanan avukatsan. Yani rahatsın abi. Şöyle yani dediğim gibi sen orada sadece savunmanın sağlıklı olarak işleyebilmesi amacıyla varsın. O adam orada tamam. Haklı çıkartmak amacıyla yoksun. Hukuk mahkemesinde öyle değilsin ama. Orada bir hak ihlali var diyorsun. Sen o adamın hakkını korumaya çalışıyorsun. Yani daha doğrusu orada alacağını almaya çalışıyorsun.
O da zaten özel bir dava. Yani özel bir danışmanlık hizmeti veriyorsun.
Zaten
yani.
Özel hukuk değil.
Özel hukuk zaten. Yani ceza da, davasında cezada, devlet atıyor seni.
Ya da kendin de özel müdafi oluyorsun biliyorsun kendi müvekkil olarak gelirse. Kendim. Yani bu tarz bu ceza muhakemesinin işte işleyişleri daha farklı, daha dinamikleri değişik. O ön yargılarla alakalı bir ufak soru vardı. Yani toplumda işte sen şu şöyle misin, böyle misin, şöyle ya da sen avukat mısın? Avukat yalancı mı filan. Ya bu durumlar da
alakalı. Böyle algılar var.
Aslında ben şunu öğrendim. Fakülteye girdiğim zaman kesinlikle savcı olacağım falan diyordum. Hiç avukatlık gözümün önüne gelmiyordu bile. Ama işin içine girdiği zaman aslında işin öyle olmadığını görüyorsun. Yani avukat abi en azından tarafı belli tamam mı? Sen zaten Çağdaş Ağyol'un müvekkilisin. Ne dersen onun lehine konuşacağın belli.
Aynen.
Tamam mı? Yani dolayısıyla hani özel kötü olan taraftan bahsediyorum. Hani avukatın yalan konuştuğu. Avukatın bu çocuğu kurtarmaya çalıştığı durumdan bahsediyorum. Zaten abi bunu böyle diyeceğim belli mi? Abi sen savcısın, hakimsin. Devletin savcısısın. Dolayısıyla bunun da savcısın. Çağdaş'ın da savcısısın, Hakan'ın da savcısısın değil mi?
Aynen.
Aynı zamanda Hakan'ın da hakimisin. Çağdaş'ın da hakimisin. Dolayısıyla adil olmak zorundasın. Burada ne oluyor biliyor musun? Taraf oluyorlar işte. Bir anda hakimler işte cezasız suç kalmasın diye işte şüpheden sanık yararlanır, masumiyet kararlısı vesaire gibi ceza yargılamasının temel ilkelerini göz ardı ederek mesela.
Esnetiyor bunları.
Abi hiçbir şey yapamazsa çocuğu salıvermek zorunda olduğunu bildiği halde yargılamayı 2 ay daha erteleyip tutuklu yargılayayım.
2 ay daha tutabiliyor.
2 ay tutuklu yargılayayım ben bunu diyor. Tutuklanmasına karar veriyor. Kaçma şüphesi var diyor. Zaten itirazı bunun 1,5-2 ay arası. Yani 7 günde itiraz ediyor da o da onu reddediyor falan filan. Bir daha duruşmalı gününe gelen. 2
ay tutuyor yani. Tutabiliyor
yani. 2 ay tutuyor. 2 ay diyor ki bu
çeksin,
bu diyor 2 ay diyor içeride kalsın zaten beraat vereceğiz biz buna diyor. Bu kadar basit
sıkıntı.
Bu kadar basit. İşte burada avukatın önemi, ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Her an hayatınız kararabilir. Allah bizi işinizi düşürmesin.
Abi. Harbiden böyle bir şey var ama değil mi? Abi, avukat abi yani gerçekten başın beladaysa avukata
ama
gidersin.
İşte, yani şu aslında böyle değil de %90 böyle.
%90 tabii canım.
Tabii, aslında, çünkü bu bizim milletin iş bilmezliğinden kaynaklanıyor yani. Diyorum ya servis araba bozulmadan gitmiyorsun.
Gitmiyorsun abi. Aynen.
Gitmen gerekir. Gel. Sözleşmeni ben düzenleyeyim senin. Müteahhit de olan sözleşmenizi avukat ayarlasın abi. Senin hakkını güvence yaz. Bugün mesela yapılan sözleşmelerde, önceki yapılan sözleşmelerde sen tapunu direkt devrediyordun mesela.
Aynen.
Ben en basit örnek olarak söylüyorum. Neden avukata gitmeliyiz? Sözleşmeden önce adam daha kazma vurmadan bina yapılı tapuyu alıyordun, adama devrediyordun. Adam taç atla başlıyordu. Sözleşme gereğince de sana malı yaptıktan sonra iskan almadan hemen önce sana kat mülkiyetini, kat ittifakını kurduktan sonra mülkiyeti devrediyordu. Şimdi nasıl yapıyoruz biz mesela? Tabii çok sıkı sıkı pazarlıklar neticesinde. Kardeşim sen temeli kaz bir daire. Adamın 10 daire alacağı var mesela. Binayı su basma seviyesine getir bir daire. İşte kaba inşaatı bitir 3 daire daha. Kaç etti? 5. Efendim incesini bitir 2 daire daha 7. Çatıyı kapat bir daire 8. İşte tamamını bitir. Her şeyi kontrol olsun. 9. İskene al 10. Ne oluyor sen? Adam yarı su basmada mı bitirdi? 2 daire mi vermiştin ona? E kaldı 8 daire sende zaten. Aynen. Anladın mı? Sen bu 8 daireyi parasıyla gelip yeni müteahhit bulup
yapabiliyorsun.
Yapabiliyorsun bu işi zaten.
Aynen öyle.
Anladın mı? Orada veya şöyle de olabiliyor. Müteahhit batıyor. Daha bütün mülkiyet müteahhitte. Çatır çatır icra takibinde bulunuluyor. Onların üzerine haciz konuluyor. Satılmaya çalışılıyor. Veya sair durumlar. Bunlarla alakalı sıkıntı yaşadığın an 5 senen gitti. Tabii takiplerle uğraşıyorsun. Onlara da itirazlarında bulunuyorsun. Hı. Efendim o mülkiyet onun değil de benimdi. Nasıl ispatlayacaksın? Tapuda tapuya güven ilkesi var. Ne, orada ne yazıyorsa odur.
Anladın mı? Devlet ne diyorsa odur.
Hayır, tapuda ne yazıyorsa odur. Yani aksini ispat etmek çok zor.
Yaşar ne yaşar ne yaşamaz da var ya diyor ya. Sen ölmüşsün. Diyor ki nasıl ölmüşüm ben buradayım. Kardeşim devlet diyor ki defter yalan söyler mi? Sen ölmüşsün bir şekilde.
Hurcalama.
Hurcalama. Belli ki sen ölmüşsün yani.
Aynen öyle. O yüzden öncesinde avukata gelin.
Aynen.
İşler hayırsız olmasın.
Avukatlığın iş modeliyle alakalı bir sıkıntı var bence. Yani sen girişimci bir insansın. Bunu uygula abi.
Sen girişimci mi kardeşim?
Sen girişimci bir insansın. Mesela yap bunu. Mesela problemi yok. Benim mesela problemim yok abi. Cüzi bir miktar karşılığında aylık ben var mı bu?
Tabii canım bak. Tabii sen iş yapan adamlarla alakalı var. Şirketler.
İş yapan değil abi. Normal. Sen bunu sade vatandaşa indirgemen lazım. Mesela mahallemizdeki herkes kapı kapı
100 lira versin.
Aylık ya 50 lira koyar mı sana mesela? Kamil abi diyeceksin. 50 lira sen ne koyar diyeceksin. 50 lira her ay verecek adam yarın bir gün bir derdi olduğunda
kasko abi. Gibi.
Kasko gibi ya. Kasko gibi. Ve sürekli. Mesela arayacak seni Mehmet bakkala gidiyorum fiş almasan problem olur. Durduk yere ara soran her boku sorabileceksin.
Şimdi şöyle bir genel toplayayım ben abi.
Buyur.
Topladım abi şu an yani.
Bu kadar.
Buna sanki devam edecekmişiz gibi bu seriye.
Ederiz.
Şunu da söyleyeyim abi yine hani bir yine hatır sayılır bir kitle var. Cidden sormak istedikleri soru varsa falan maille ya da başka bir yerden göndersinler.
Mailimiz ne? Nasıl yazsın çocuklar?
Uzun. Yapacak bir şey.
Evde az tavuk var ve pilav çok. @gmail.com Lan evet. Ben yazamıyorum bunu.
Bir de buna mesela host alsak daha kötü.
Evet.
Evde az tavuk var ve pilav çok. @evdeaztavukvarvepilavçok.com
Bizim Instagram, Twitter vesaire hesaplarımız var. Çağdaş Ayol, @cagyol, Hakan'ın var.
HKN. Benim o da karışık.
HKN. Abi adam sevmiyor ya. İsim koymayı sevmiyor yani.
Hoşuma gitmiyor.
İsimler. Oralardan da ulaşıp zaten programın kendi şeyleri de var.
Yeah, bütün paylaşılan yerlerde linkten
sosyal medya, soracağınız bir soru varsa. Oralardan ulaşıp sorular sorabilirsiniz. Ki zaten sorunuz olmasa bile programla alakalı geri dönüklerinizi her zaman beklediğimizi tekrar tekrar belirtiyoruz.
Aynen öyle.
Kendinize iyi bakın. Esen kalın.
Hoşçakalın.